Ayrım 18.
En çok şefkat gösterdiği hastalarına muamele edişinde bile sizin de elinize fırsat geçse ötekiler gibi namussuz olursunuz. Ben bunu pekala biliyorum. Fakat ben sizin gibi olmadığım için işte sana karşı da bütün vazifelerimi fazlasıyla yapıyorum demek isteyen, insanlara inancını kaybetmiş acı bir hal vardı. Senin neyin var oğlum dedikten sonra çekik gözlerini İbrahim'e dikerek bekledi. Delikanlı, bir şeycim yok doktor bey. Yalnız bizim aile. Doğramadı da aşağıya getirdim. Kapıda arabanın içinde. Ocağına düştük dedi. Doktor bacak kemiğinin keskin tarafına bir demirle vurulmuş gibi yerinden fırladı. Korku içinde ona bakan İbrahim karşısındakinin köşemsi yüzünü donuk sarı bir renk aldığını gördü. Sesi titreyerek, hani ya doktor bey, iki ebe uğraştı. Hem bizim köyün hem köprü köyün ebesi. Kurtaramadılar. Ondan sonra sana getirdim. Bizi kapından çevirme dedi. Doktor kendini toparlamıştı. Sarı yüzünde zehir gibi bir gülümsemeyle. Yazık ki sizi kapımdan çevireceğim oğlum dedi. Amanın doktor, Asiye aşağıda, köye varmadan arabada ölür. Belki de ölü olur ama sizi kapımdan çevireceğim. Dabanın altını öpeyim doktor. Doktorun yüzünden çekilmeyen o zehir gibi gülümseme İbrahim'i büsbütün şaşırtıyordu. Ne diyeyim ben şincik doktor bey? Karını alır, istasyon caddesindeki hususi doğum evine götürürsün. Paran varsa çocuğun doğar, yoksa doğum evinin yanındaki arsaya arabanı çekersin. Karın ya bağıra bağıra orada kendiliğinden doğurur, yahut da köye dönerken arabada doğurur. Doğuramazsa ölür, anladın mı? İbrahim köyler arasında adı baba diye anılan hekim sahiden bu mu acaba diye hayretle karşısındakine baktı. Bunu fark eden doktor... Ne şaştın dedi. Sana her şeyi dosdoğru söylüyorum. Benim bu hastaneye kadın hastalığı olanları almam yasak edildi. İyi anladın mı? Ben henüz operatörüm. Kol bacak keserim. Başka şeyden anlamam. Bunları söylerken gergin derili sarı yüzüne hiç yakışmayan o tebessüm, daha doğrusu o gerilme dudaklarının kenarını aşağıya doğru çekiyordu. Senelerden beri yüzlerce kadının karnını kesip çocuğunu almıştı. Fakat şimdi üstüne vazife olmayan işlere karıştığı ileri sürülüyor, hastanede kadın hastalıkları doktoru bulunmadığı halde ihtisası dışındaki vakalara müdahale ederek halkın canını tehlikeye düşürdüğü iddia ediliyordu. Şehirde yeni açılan doğum evinin sahibi doktor Mütenna can kurtaran, vatandaşların sağlığını korumak için bütün bunları valiye söylemiş, dinletemeyince Sağlık Bakanlığı'na bildirmiş, ayrıca da Ankara'da taylı bir yerde başkan olan kaynatasına yazmıştı. Bu kaynataysa eskiden bilmem nerenin valisiyken sıhhat müdürlüğü etmiş olan Sağlık Bakanlığı ile görüşmüş, bakanda halkı bu tehlikelerden esirgemek maksadıyla başhekime bir ihtarda bulunmayı münasip görmüştü. Bunları zihninden geçirirken itidalini bir an kaybetmek üzere olduğuna canı sıkılan doktor, ''Yani evladım'' dedi, ''senin karının derdine derman olacak doktorumuz yok. Onun için hastanı al doğum evine götür. Doktor Mütenna can kurtarana rica et. Belki az bir parayla işini görür.'' Sonra arkasını döndü. Pencereden gökyüzüne bakmaya başladı. Fakat İbrahim yakasını bırakmadı. ''Sen varsın ya doktor bey, bana başkası lazım değil. Kurbanın olayım.'' Kendini zor tutan doktor döndü. İmkanı yok dedim ya çocuğum diye sertçe söylendi. Kapıyı hızla vurarak dışarı çıktı, kendi odasına kapandı. İbrahim aralı kapıdan ağır ağır koridora süzüldü. Kendisine akıl öğretecek bir insan arar gibi sağa sola bakındı. Bahçe tarafındaki pencerelerin camlarını vınlaya vınlaya kafalarını çarpan sineklerden başka canlı bir şey göremedi. Doktor Mütenna can kurtaran 35'lik, sarı kıvırcık saçlı, altın gözlüklü, kibar halli biriydi. Tok ve tatlı bir sesi vardı. Asiye'yi sokakta arabanın üstünde muayene etti. Sonra İbrahim'e, ''Hasta burada kalsın, sen benimle gel.'' diyerek içeri girdi. Masanın arkasında koltuğuna iyice yaslanıp gökyüzlerini pencereye dikerek hesaplara daldı. Sonra, ''400 liraya çocuğu alırım kardeşim.'' dedi. ''Güç ve mesuliyetli bir ameliyat yapacağım. Bunu her doktor kıvıramaz.'' Bak, düşün, taşın, bana cevap getir. İbrahim şaşırdı. Odadan çıktığı gibi Asiye'nin yanına koştu. Öküzlere deh dedi. Tam bu sırada belki sancılar yeniden başladığından, belki de geriye dönmenin kendisi için ölüm olduğunu anlayarak büyük bir korkuya kapıldığından Asiye avaz avaz bağırmaya başladı. Yoldan geçenler etraflarına toplanıyorlardı. İbrahim arabayı çevirip doğum evinin yanındaki arsaya sürdü. Hiçbir şey söylemeden sol öküzü boyunduruktan çıkardı, yularından asılı asılı çarşıya götürdü. Yeni handa 130 liraya sattı. Nefes nefese doğum evine döndü. Asiye'nin yanına bile uğramadan doktorun odasına çıktı. Parayı olduğu gibi masanın üstüne bırakarak, "Hadi, tabanın altını öpeyim. Asiye de bekleyecek hal kalmadı. Çocuğa da bir şey olmadan ne edeceksen et," dedi. Can kurtaran parayı teker teker saydıktan sonra eliyle etti. "Çocuk musun yahu? 130 liraya sezaryen yapılır mı? Al paranı da bir ebeye git." "Ebelerden hayır yok doktor bey. Bir öküz sattım, bu kadar verdiler." Bu aralık arsadaki Asiye'nin bağırışları doktorun açık penceresinden içeri girdi. İbrahim'in yüzünde bir korku, can kurtaranın dudaklarında tuhaf bir kıvrıntı belirdi. "Öteki öküzle arabayı da sat. Belki 400'ü tamamlarsın." "Ne istersen vereyim doktor. Hepsi senin olsun. Hadi sen Asiye'yi daha çok bağırtma." "Dur canım. Ya öküzlerle araba 400 etmezse? Sen bana daha 270 liralık bir senet imzala bakayım. Ben karını ameliyat ederken sen de gider parayı tedarik edersin. Hadi durma." Acele bir senet yazdı. İbrahim'e parmak bastırdı. Asiye'yi baygın bir halde ameliyat odasına taşırlarken İbrahim tek öküzün sürdüğü arabayı üzerindeki yatak yorganla birlikte tekrar yeni hana götürdü. Fakat bu sefer hepsine birden 150 liradan fazla veren çıkmadı. Sağ öküz zaten ihtiyar ve zayıftı. Alıcılar şöyle bir sağrısını yoklamaya bile lüzum görmeden "Kocamış gayrı, 100 kayme bile etmez" diyorlardı. İbrahim buna da razı oldu. 150 lirayı avucunda sımsıkı tutarak doğum evine döndü. Bu hasta bakıcı kendisine karısının kurtulduğunu müjdeledi. Doktor onunla koridorda karşılaştı. İbrahim hemen elindeki paraları uzattı. "Fazla etmedi doktor. Hakkını helal et." "Ne demek o? Burası imaret değil. Bak alın teri döktük. Ameliyat bir saate yakın sürdü. Karının da canı kurtuldu."
"Ya çocuk?"
"Çocuk ölmüş. Zaten birkaç saat daha müdahale edilmeseydi annesi de yolcuydu."
"Çocuk ölmüş ha? Erkek miymiş?"
"Erkekmiş. Ne olacak?" "Yenisine sağlık. İkiniz de gençsiniz. Hadi sen durma, köyüne git. 400'ü tamamla. Daha 120 getireceksin."
"Nereden bulayım doktor bey? Mümkünü yok."
Mütena can kurtaranın tok ve tatlı sesi birden sertleşti. "Ne demek o? Adam dolandırmaya mı çıktınız? Çok laf istemem. 5 gün sonra karın taburcudur. 120 liraya getirir alırsın. Para gelmezse çıkarmam. Her fazla kaldığı gün içinde ayrıca 15 lira alırım." İbrahim 120 lirayı dertleştiremedi. Can kurtaran da kadını sahiden vermedi. Bir hafta sonra tekrar doğum evine gelen delikanlıya, "Şimdi borcun 165 liradır. Yarın 180, öbür gün 195 lira. Parayı getirmedikçe karını alamazsın. Hadi çek arabanı," diye bağırdı. Bir kerecik olsun Asiye'yi görmesine de müsaade etmedi. Asiye'nin analığı Makbule yengeyle danıştı. Gidip kızı zorla almaya kalktılar. Fakat hasta bakıcılarla başhemşire bunları kapı dışarı etti. Merdivene kadar inen Asiye'yi de 2 tokat vurup yatağa yatırdılar. Bir daha böyle şeyler olmaması için elbiselerini alıp kilitlediler. İbrahim kaldırılması geç kalan harmanı bir gün daha boşlayarak tekrar can kurtarmaya başvurdu. "Doktor bey," dedi. "Bütün ekinimi satsam da kışın aç otursak gene 50 lira bile denkleştiremem. Kurbanın olayım. Ver Asiye'yi de gideyim."
"Çok konuşuyorsun. Siz köylüler zaten hepiniz dolandırıcısınız. Sizin Allah bir dediğinize inanmamalı. 225 lira getirmeden karını alamazsın."
"Doktor bey, çocuk da ölü çıktı zaten. 400 lira neresinde bunun?"
"Elimde senedim var. Fazla yattığı günler içinde 15 lira. Bu işin yalanı dolanı yok. Hadi çek arabanı."
İbrahim yine Asiye'yi göremeden köye döndü. Ameliyattan beri 15 gün kadar geçmişti. Can kurtaranın hiç kimseyi bedavadan beslemeye niyeti yoktu. İbrahim'in para bulup getirebileceğinden de ümidini kesmeye başlamıştı. Doğum evinin kadın hademelerinden birine yol verdi. Onun yerine Asiye'yi çalıştırmaya başladı. Hala kendini toparlayamamış olan kızcağız, Amerikan bezinden, paçalara bağlı bir donla kısa dolu bir gömlekten başka sırtında hiçbir şey olmadan, sabahtan akşama kadar yerleri siliyor, çöpleri taşıyor, tükürük kokularını temizliyordu. Birkaç gün sonra analığıyla Makbule yenge Asiye'yi kaçırmak için yeni bir teşebbüste bulundular. Doğum evine gidip güya konuşuyormuş gibi yaparak peştemallarının altına sakladıkları şalvarları Asiye'ye verdiler. Genç kadın abdesthane aralığından giyindi, başını örttü, hep beraber çıkarlarken hademelerden biri işi çaktı. Tam sokak kapısında Asiye'nin koluna yapıştı. Bunun üzerine hayli zorlu bir çekişme başladı. İki tarafın arasında kalan ve kolları kapısında zorlanan genç kadın avaz avaz bağırıyordu. Bu sırada yetişen bir hemşireye hemen Asiye'nin başından peştemalını çekti. Bunun üzerine ihtiyar kadınlar daha fazla zorlamaktan vazgeçip yüksek sesle ilenerek uzaklaştılar. Ertesi gün İbrahim erken erken doğum evine geldi. Doktorun karşısına dikildi. O zamana kadar kendisinde hiç görünmeyen bir tavırla "Doktor bey," dedim. "Harmanım yüzüstü kaldı. Evim perişan oldu. Sen bizim karıya veriyor mu vermiyor mu?" Onun bu halinden kuşkulanan fakat renk vermek istemeyen can kurtaran önündeki bazı kağıtları karıştırarak başını kaldırmadan "250 lira getir karını alırsın, fazla istemeyeceğim," dedi. "Yani sen şimdi Asiye'yi vermiyorsun mu?" Can kurtaran daha yumuşak bir sesle "Söyledim ya kardeşim, parayı getirmeden veremem." "Al öyleyse senin olsun, köyde karı yok değil ha, hayrını gör." Kapıyı vurduğu gibi çıktı. İki adım ötede duvarın dibine silmiş bekleyen Asiye'yi görmeden merdivenlerden indi gitti. Asiye'nin işleri gece yarısına doğru bitti. Abdesthaneleri mutfağı silip temizledikten sonra koridorun bir köşesinde bir perdeyle ayrılmış küçük aralığa baktı. Yere serili duran yatağına uzanarak kirli, çarşafsız yorganın üstüne çekti. Koridorun sönük gece ampulü perdenin içine loş bir ışık veriyordu. Kapkara gözleri tıpkı karnında ölü çocuğuyla gelirken arabada olduğu gibi fıldır fıldır dönüyor, sanki beyaz tavanda bir şeyler arıyordu. Birdenbire fırladı. Başucundaki küçük pencereyi açarak aşağı baktı. 1,5 adım adam boyu vardı. Amerikan bezinden donuyla gömleğinin üstüne bir şey almayı bile düşünmeden yalınlayarak aşağıya bahçeye atladı. Ve o anda dudaklarından fırlamak isteyen feryadı yumruğuyla zor zapt etti. Müthiş bir ağrı, bıçak sokulmuş gibi karnından baldırına ve omuzlarına yayılan bir sancı gözlerini kararttı. Eliyle kasıklarını tutarak yürüdü, sokağa çıktı, ağır ağır köyün yolunu tuttu. Şehrin dışında yol büyük çayın kenarından gidiyordu. Karanlık söğütlerin arasından kıyıdaki otlara sürtüne sürtüne yılan gibi sesler çıkararak akan seslerin uğultusu şehirden uzaklaştıkça kuvvetleniyordu. Hele çayın dönümeç yerlerinde bu uğultular bir insan kalabalığının karma karışık sesleri gibi yükseliyor, alçalıyordu. Asiye yürüdükçe karnında artan sancıyı elleriyle bastırıp boğmaya muvaffak olamayınca 2 kat kıvrılıyor öyle yürüyor ve çaydan gelen seslere uyarak "Ya köyde karı yok değil ha?" diye mırıldanıyordu. Karnında tuttuğu parmaklarının arasından Amerikan bezi donunu ıslatarak sızan ılık siyah bir yaşlık bacaklarına doğru süzülüyordu. Bunu fark edince daha hızlandı. Koşar gibi önüne eğilerek ilerliyor, gittikçe yükselen ve sağdaki çayır uğultusuna karışarak söğütlerin tepelerine, sol taraftaki bayırın kayalarına kadar yayılan bir sesle "Köyde karı yok değil ha!" diye haykırıyordu. Patlayan yarasından sızan kanlar ayaklarını ıslattığı için tabanlarına kumlar yapışıyor ve yerde kara noktalar halinde izler kalıyordu. Köyün kıyısına geldiği zaman kıvrıla kıvrıla başı dizlerine yaklaşmıştı. Böyle olduğu halde vahşi bir hayvan gibi "Köyde karı yok değil ha!" diye bağırışı ortalığı çınlatıyordu. Bu sesi duyanlar evlerinden fırladılar. Yanına vardıkları zaman Asiye yere yuvarlanmış debeleniyordu. Hemen kucaklayıp götürdüler. Fakat sabaha çıkmadı. 1947. Çirkince. Gece yarısında 1 saat geçe Alsancak'tan kalkıp Ankara'ya gidecek olan tren için birkaç gün önce bilet almıştım. Nedense aklıma esti, son günü İzmir'de kalıp dolaşmaktansa sabah treniyle Selçuk'a gider, Efesos harabelerini gezer, akşamı ederim. Gece yarısı nasıl olsa oradan geçecek olan Ankara trenine biner, yoluma koyulurum dedim. Öyle de yaptım. Selçuk'a gelince çantamı önlü kebapçılarda üzümcülerin doldurduğu istasyon kahvesine emanet ederek hemen yola düzüldüm. Güneş iyice yakmaya başlamadan bu 45 dakikalık yolu almak, ölü şehrin harabelerinde akşama kadar dolaşmak istiyordum. Fakat daha erkekler gıymasyum önünün kapısındayken içime bir gariplik çöktü. Her İzmir'e gelişimde muhakkak bir kere uğradığım bu harabeler sanki seneden seneye daha da harap oluyor. Binlerce yıl önce aralarında bazı insanların insanlar gibi yaşadığı mermerler bile kendilerini asırlarca örtüp koruyan anlayışı toprağın altından çıkarıldıklarına küsmüşçesine kararıp kirleniyordu. İçinde vücutları ve ruhları güzel insanların yetiştirildiği gimnezyum mozaikleri şimdi birbirini kovalayan keçilerin tırnakları altında dağılmaktaydı. Coşkun bayramların, spor oyunlarının kutlandığı hipodromun göbeğine muhacirler tütün ekmişler, kenardaki kuru yapraklı bir çardağın altında sıtmadan titreşerek yatıyorlardı. Sayısı bir zamanlar 1300'ü geçen ve bugün elimize ancak 50 kadarı gelebilen o harikulade trajedya ve komedyaların oynandığı tiyatronun geniş ve serin artist kadropları şimdi tek tük gelen seyyahlarla buraya yerleşmiş olan birkaç aile ve keçi çobanlarına kenef vazifesi görüyordu. Sokakların mermer kaldırımları arasından fırlayan böğürtlenlerin kalınlaşan kökleri, binlerce yılın boğamadığı bu beyaz taşları çatlatıp parçalıyor. Yelkenleri pırıl pırıl gemilerle dolu limanı şehre bağlayan iki yanı heykelli geniş Arkadya Caddesi, şimdi bütün ovayı kaplayan bataklığın iki adam boyundaki sazları arasına dalıp kayboluyordu. Sokaklarının ortasındaki mermer satış tezgahları hala sapasağlam duran bol çeşmeli agoranın dükkanları toprakla dolmuş, içlerinde yabani incir ağaçları, mersinler, zakkumlar, böğürtlenler türemişti. Raflarındaki on binlerce papirüsle kafalara aydınlık düşünceler dolduran kütüphanenin pek bozulmamış merdivenlerinden çıkıp kurucusunun çıra işleriyle kararmış mezarına girmek isteyince karanlık uykularından uyandırılan yarasalar hırsla insanın yüzüne çarpıyorlardı. Daha yapıldığı günlerde bir zelzeleyle yıkılan mabedin kalın sütunları insafsız bir tanrının hışmından korkup secdeye kapanmış gibi hep aynı istikamete uzanmış ve parçalanmışlardı. Küçük ve zarif Odeon tiyatrosunu örten sararmış otların arasında kertenkeleler dolaşıyor, kızlar gimnezyumdan tek ayakta kalan şeyler, yarı kalmış büyük bir kapı, girmeyin ağlarsınız der gibi dudaklarını büküyordu. Harabelerin bulunduğu tepeyi gittikçe hızlanan adımlarla dolaştım. Eshabın kef mağaralarının önünde bir an durup düşündüm. Bembeyaz bir şehrin arka yamacındaki bu kapkara dağ içi mezarlarında yüzlerce yıl uydukları rivayet edilen yedi Hristiyan'ın hikayesi bana bu anda dünyanın bir daha eşini görmediği aydınlık eski Yunan medeniyeti üzerine çekilen karanlık örtünün bir timsali gibi geldi. Öyle sıcağı bastırmıştı. Çatlak ve ağdalı meyvelerini iri yapraklar arasında gizleyen incirlerin gölgesine girince karnımın iyice acıkmış olduğunu fark ettim. Birkaç yemiş koparıp ağzıma attım. İçim daha çok bayıldı. Bir an önce karnımı doyurmak niyetiyle sürülmüş incir bahçelerinin tezekleri arasında ikide bir tökezleyerek kasabanın yolunu tuttum. Duvarları yıkılmaya başlamış parkımsı bir yerle ilkokulun arasından geçen ağaçlı caddenin sonunda çarşı bekliyordu. Dükkan kılıklı postanenin karşısında ve biraz ilerisinde yeni yapıldığı zevksizliğinden belli beton bir binanın önünde üzerlerine damalı örtüler serilmiş birkaç masa vardı. Oturup yemek istedim. Kalmadı dediler. Bira istedim. Çorba gibi çıktı. Güç halle bir peynirli yumurta yaptırdım. Rüzgarın süpürüp getirdiği gübreli tozlarla biberlenen bu yemekten birkaç lokma aldıktan sonra pis pis düşünmeye başladım. Daha saat 2 bile değildi. Bineceğim trene demek ki daha 12 saatten fazla vardı. Akşama kadar ne yapacaktım? Hadi kaleyi, İsa Bey Camii'ni filan gezdim. Akşam ettim diyelim. Ondan sonra ne halt edecek, nerede oturacaktım? Bir meyhane bulup kafayı çeksem, sonra bir kahveye girip pineklesem bile bu küçücük kasabada 22.45 ajansından sonra her yerin kapandığını tecrübelerimden biliyordum. Düşündükçe önümde duran bu 12 saat bana sonu gelmez bir hapislik gibi korkunç görünmeye başladı. Hırsımdan yerimde duramadım. Kalkıp istasyona doğru yürüdüm. Yüksek Roma kemerlerinin yanındaki külüstür kamyonları, şerbetçileri seyrederken gözüm karşı taraftaki sırtlara ilişti. Kendi kendime adeta haykırdım. Çirkinceydi giderim yahu. Evet, en iyi çare buydu. Şimdi bir at tedarik edip Çirkince köyüne gider, akşama kadar kalır, gece mehtapta ağır ağır dönerdim. Hatırladığıma göre yol 1,5-2 saat çekiyordu. Gece 10'da yola düzülsem 12 sıralarında gelirdim ki geri kalan 1,5 saatte nasıl olsa geçerdi. Selçuk eski adıyla Ayasulu kasabasının şimal taraflarındaki sırtların arkasına düşen bu güzel köye 30 sene önce 9-10 yaşında bir çocukken gelip birkaç gün kalmıştım. Annem ve 5 yaşındaki erkek kardeşimle beraber Çanakkale'de asker olan babamın yanından Çivrece'de asker olan dedemin yanına gidiyorduk. Babam bize bir gambotla bandırmaya kadar getirmiş, trene bindirmiş, İzmir'deki bir arkadaşına yazdığı mektubu annemin eline verip dönmüştü. Babamın bu arkadaşı bizi İzmir'de 2-3 gün evinde misafir ettikten sonra Punta'dan Aydın trenine bindirmişti. Şimdi düşünüyorum da o karma karışık devirde, o berbat yolculuk şartları içinde annem gibi beceriksiz bir kadının iki küçük çocukla bu kadar uzun yolculuğa nasıl çıktığına hala şaşıyorum. Neyse, bulursa kömürle fakat daha çok odunla işleyen Aydın treni bizi 24 saatte Selçuk istasyonuna getirdi. Fakat orada trenin artık gidemeyeceği, lokomotifin bozulduğu bildirildi. İstasyondaki bir yüzbaşı yolumuza ancak 4-5 gün sonra devam edebileceğimizi söyledi. Vaziyetimizi öğrenince bize alaka gösterdi. Cephanelerde her gün yüzlerce subayın öldüğü, yüzlerce subay ailesinin memleket içinde perişan kaldığı o günlerde silah arkadaşları arasında birbirlerinin ailelerini korumak hususunda yazılmamış hatta konuşulmamış bir mukavele var gibiydi. İstasyondaki yüzbaşı da bir parça işinden beş alınca yanımıza sokuldu. Dinar ve çivril cihetine tren kaldırıncaya kadar bekleyeceksiniz. Fakat burası sıtmalı, berbat bir yerdir. Çocuklar sıcaktan perişan olur. Otel falan bulmaya da imkan yok. Sizi çirkinceye götüreceğim. Bizim çocuklar da orada. Ben de vakit buldukça ata atlayıp gidiyorum. Rahatsız olursanız da kusura bakmazsınız. Annem biraz mırın kırın ettikten sonra açık bir asker arabasına yüklendik. Yanımıza iki sakat nefer takıldı. Ağır ağır çirkincenin yolunu tuttuk. Orada kaldığımız bir hafta çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası cellat bataklığı bile taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes bir cıva şeridi gibi kızgın güneşin altında bulunarak ta uzaklara sislere gömülen denize uzanıyordu. Hele çirkinci, hele bu 700-800 hanelik dağ köyü. Daha uzaktan, çamların ve zeytinliklerin arkasından hafif çivitli beyaz evlerinin çamları pırıldayan, meydanlarını iri çınarların gölgelediği küçük Rum kasabası. Bu kadar güzel bir yere nasıl olup da çirkinci adını verdiklerini çocukluğumdan beri şaşar dururdu. Muntazam kaldırımlı tertemiz sokaklarında bizi misafir eden yüzbaşının kızları ve mahallenin Rum çocuklarıyla nasıl koşuşmuş, iğde ve ayva dallarından yaptığımız kanıları katır tırnaklarıyla nasıl süslemiş, çam kabuğundan kayıkları her köşe başında şarıl şarıl akan çeşmelerin yalaklarında nasıl yüzdürmüş, kara ağaçlara tırmanıp kopardığımız yaprakları kuzulara nasıl yedirmiş ve sık çalılar arasında topladığımız kuzu kulaklarını dişlerimiz kamaşıncaya kadar nasıl yemiş ve doymamıştık. Selçuk'un sıcağından ve sıtmasından kaçmış birkaç subay ve memur ailesiyle senelerden beri buraya yerleşmiş Giritli bir kahveciden başka köyün bütün halkı Rum'du. Hepsinin ovada incir bahçeleri, dağın sırtlarında zeytinlikleri vardı. Yazın sabahın erkeninde kadınlı erkekli bütün köy halkı atlara binip ovaya iniyor, incirlerini işliyor, akşam serinliğinde tekrar uzun bir süvari kolu halinde güle oynaşa köye dönüyorlardı. Kışa doğru zeytin mahsulünü de böyle kaldırırlarmış. Ova köylerindeki sarı benizli, şiş karınlı insanları burada görmek mümkün değildi. Gündüzleri köy boşalınca geride kalan iki büklüm ihtiyarların bile yanakları al aldı. Akşam yemeklerini yedikten sonra hep sokağa dökülürler, mandolin çalan delikanlılarla yumuşak sesli kızlar şarkılar söyleyerek kalabalık gruplar halinde dolaşırlardı. Koskocaman bir kiliseleri, dört tane ilkokulları, bir tane de gimnazları vardı. Pazarları çınarlı meydandaki gazinoların bahçeleri tertemiz giyinmiş insanlarla dolar taşar, karı koca zarif bir karafadan rakılarını içerlerken etraflarında çocuklar oynaşır, ihtiyar kadınlar siyah yünden atkı örerlerdi. Çoğu sakız biçimi tek katlı evlerin her zaman açık duran kapılarından içeri bakınca güzel döşenmiş bir sofranın ortasında üzeri dantel örtülü ceviz masalar, kenarında oyma çerçeveli konsol aynaları görünürdü. Civardaki Türk köyleriyle araları pek iyiydi. Etrafa kendilerini o kadar sevdirmişlerdi ki seferberlikte diğer mıntıkaların Rumları gibi Anadolu'nun içlerine sürülememişler, yerlerinde kalmışlardı. Bütün bunlar şimdi gözlerimin önünde canlanıvermişti. Ufacık bir çocukken orada dinlediklerimi, ayrıldıktan sonra orası hakkında evde konuşulan ve anlatılanları hatırladıkça tekrar oraya gitmek isteği içimde mukavemet edilmez bir hal aldı. Hatta geç kalıp treni kaçırmak pahasına da olsa çocukluğumun bu sihirli köyüne muhakkak gidecektim.